Kitabın adı KPSS. Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Kitabı. Hazırlayan Yeni Çizgi Yayınları. Bu kitap Milli Kütüphane Stüdyoları'nda seslendirilmiştir. 12. kaset B yüzü, sayfa 481. D. Eğitim araştırmalarında ölçme ve değerlendirme sonuçlarında yararlanılmalıdır. Eğitimde her işlem ve araç geliştirme bir varsayıma dayanır. Böylece eğitim uygulamaları daha tutarlı ve planlı şekilde yürütülmüş olur. Ayrıca idari sorunlar, rehberlik, teftiş, programlar ve okulun diğer yönleriyle ilgili olarak yapılan araştırmalarda da değerlendirme sonuçlarından yararlanılmaktadır. Bilimsel anlamda araştırma çoğunlukla ölçme sonuçlarına yer verir. Öğretimde bir yönetimin etki derecesinin ölçülmesi gerekir. Deney ve denetleme kurumlarının eşitlenmesi, öğretim sürekliliği süresince çeşitli ölçme araçlarının kullanılmasına bağlıdır. E. Rehberlik işlerinde ölçme ve değerlendirmeden yararlanılmaktadır. Rehberlik, öğrencinin kendisini en objektif olarak tanımasını ve yaşamında yerinde kararlar vermesi işi olduğuna göre, öğrencinin kendisini tanıması ölçme sonuçlarına göre mümkün olacaktır. Öğrencilerin genel ve özel yetenekleri, ilgileri ve tutumlarının derecesi ancak nesnel, objektif, ölçme araçlarının sonuçlarına göre öğrenilecektir. Öğrencilerin öğrenme zorunluluklarının saptanmasında, bu zorlukların hangi alanlarda olduğunun belirlenmesinde ölçme sonuçlarına gereksinme duyulmaktadır. Ayrıca öğrencilerin eğitsel ve mesleki yönelimleri bakımından ölçme ve değerlendirme sonuçlarından çok yararlanılmaktadır. Hangi konularla ilgileri vardır? İlk duydukları konulardaki yetenek dereceleri nelerdir? Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin fonksiyonu. Eğitimde ölçme ve değerlendirme esas itibariyle şu amaçlar için kullanılmaktadır. 1. Öğrencinin dersteki başarısını ve sınıf geçme durumunu tespit etmek. 2. Derslerde sıkıntı çeken öğrencilerin güçlüklerine sebep olan arızaları bulmak. 3. Öğrencilere okul ve meslek seçimlerinde veya kişisel problemlerinde rehberlik yapabilmek. 4. Sınıflardaki üstün ve geri zekalı öğrencileri tespit etmek. 5. Öğrenciyi başarısı ve gelişmesinden haberdar ederek daha çok öğrenmeye veya gelişmesini yönlendirmeye teşvik etmek. 6. Okullara ve öğrenim dallarına öğrenci seçmek. 7. Çeşitli sınıfların, okulların ve öğretim yöntem ve tekniklerinin verim derecesini mukayese etmek. 8. Eğitim problemleri üzerinde araştırmalar yapmaktır. Ölçme ve değerlendirmenin önemli ilkeleri. 1. Değerlendirme devamlı ve sistematik bir iş olmalıdır. 2. Eğitimin her safhasında değerlendirmeye ihtiyaç vardır. 3. Değerlendirme ve ölçmenin eğitimin genel ve özel amaçlarına göre yapılması lazımdır. 4. Değerlendirme, objektif ve güvenilir bilgilere dayanılarak yapılmalıdır. 5. Ölçülen konunun mahiyeti ve amaçları ile kullanılan ölçme aracı arasında bir aykırılık bulunmamalıdır. 6. Değerlendirmeden elde edilen sonuçlar eğitim ve öğretimin geliştirilmesi için kullanılmalıdır. 7. Ölçme ve değerlendirme işi kendi başına bir amaç değil, eğitimin gayelerine erişmekte bir araç olmalıdır. 8. Öğrenciler sadece bilgi yönünden değil, gelişip olgunlaşmaları bir bütün olarak ele alınarak değerlendirilmelidir. 9. Değerlendirme faaliyetleri okulda bir programa bağlanarak yapılmalıdır. 10. Ölçme ve değerlendirme özel bilgi ister. Bu nedenle bu konu üzerinde çalışanlar özel olarak yetiştirilmelidir. 11. Ölçme ve değerlendirme yalnız öğretmene düşen bir görev olmayıp okulda herkesin meşgul olması gereken bir konudur. Konu başlığı: Eğitimde program geliştirme. Program nedir? Genel sözlük anlamıyla program, yapılacak bir işin bölümlerini ve her bölümün zamanını gösteren maddelerin toplamıdır. Bir eğitim terimi olarak program ise, belgeli bir çalışmanın amacını, bölümlerini, yöntemini ve süresini gösteren plan olarak tanımlanmaktadır. Görüldüğü gibi program, sözcüğünün bir eğitim terimi olarak tanımı ile genel sözlük tanımı arasında büyük bir benzerlik vardır. Her iki tanım programı belli bir iş, çalışma ya da etkinliğin önceden tasarlanan planı olarak görme temeline dayalıdır. Bu görüş, eğitimde programı uygulamaya konulmadan önce tasarlanan eğitim etkinliklerinin bir planı olarak niteleyen görüşten farklı değildir. Program sözcüğü günlük yaşamda çok çeşitli durumlarda ve sık sıkça kullanılmaktadır. Bu konuda hemen akla geliveren bazı örnekler şunlardır. Etkinlik türlerine göre çalışma programı, eğlence programı, dinlence programı, gezi programı, yarışma programı, konser programı, eğitim programı, sınav programı, üretim programı, dağıtım programı, tüketim programı ve bunun gibi. İlgili birimin düzeyine göre hükümet programı, bakanlık programı, okul programı ve bunun gibi. Yapılan eğitimin düzeyine göre temel eğitim öncesi programı, temel eğitim programı, orta öğretim programı, yüksek eğitim programı, ön lisans programı, lisans programı, yüksek lisans programı, doktora programı. Okul düzeylerine göre anaokul programı, ilkokul programı, ortaokul programı, lise programı, üniversite programı ve bunun gibi. Görüldüğü gibi program sözcüğü insan yaşamının hemen her alanında kullanılmaktadır. Bu alanlar arasında özellikle eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Eğitim programı. Eğitim programı kavramı farklı görüşteki eğitimcilere değişik biçimlerde tanımlama gelmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak eğitimle ilgili kaynaklarda eğitim programının çeşitli tanımlarına rastlanmaktadır. Tanımlar arasındaki farklılıklar aslında ya eğitime değişik biçimlerde yaklaşılmasından ya eğitim kuram ve uygulamalarında değişik boyutların önemsenmesinden ya da aynı yaklaşım veya boyutun değişik biçimlerde vurgulanmasından kaynaklanmaktadır. Aşağıda bu tür tanımlardan bazı örnekler verilmektedir. Bazı batılı eğitimcilere göre eğitim programı öğretmenin kafasında ve kalbindedir. Spears. Okulda ya da okullarda ne öğretilmesi gerektiğine ilişkin örgütlenmiş, düzenlenmiş kararları içeren belgedir. Leuch Hupp. Öğrenci davranışlarının istenen yönde oluşturulması için yapılan ayrıntılı planlama sürecidir. Kristin. Okulun okul içi veya dışındaki bütün durumlarda beklenen sonuçlara ulaşmak için giriştiği tüm çabalardır. Sailor ve Alexander. Türkiye'deki birçok eğitimci de eğitim programındaki bu dinamikliği vurgulamaktadır. Bunlardan bazılarına göre eğitim programı, çocuğun, bireyin, okulda veya okul dışındaki tüm öğrenim yaşantılarını içine alır. Belli öğrencileri belli bir zaman süresi içinde yetiştirmeye yönelik düzenli eğitim durumlarının tümüdür. Öğrencilerde beklenen öğrenmeyi meydana getirebilmek için planlanmış etkinliklerin tamamıdır. Eğitim programı kavramı aslında eğitimden ne anlaşıldığına bağlıdır. Bu bakımdan eğitim programını eğitim tanımından yola çıkarak ele alıp tanımlamak daha doğru olur. Eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. Görüldüğü gibi eğitim temelde bir davranış değiştirme sürecidir. Öğrenci davranışındaki istendik değişmeler önceden tasarlanıp planlanır ve bu plana göre gerçekleştirilmeye çalışılır. Öyleyse eğitim programı eğitim niteliğindeki davranış değiştirme sürecinin ya da etkinliklerinin önceden tasarlanan planı ve bu planın uygulamadaki görünümüdür. Daha kısa bir deyişle eğitim programı eğitim sürecinin önceden tasarlanan planı ve bu planın uygulanmadaki görünümüdür. Eğitim programının önemli özelliği. Eğitim önceden planlanır ve öğrenci davranışında istenilen değişmeler bu plana göre gerçekleştirilmeye çalışılır. Eğitim sürecine giren bireyin, öğrencinin, davranışlarında meydana getirilecek değişmeler önceden saptanır. Bu değişmelerin ne ile nasıl gerçekleştirileceği ve gerçekleşip gerçekleşmediğinin nasıl belirleneceği, belirleme sonuçlarının nasıl değerlendirileceği ve hangi değerlendirme sonuçları ışığında ne gibi kararlara varılacağı ayrıntılı olarak saptanır. Planlama sonunda ortaya çıkan ürün tasarlanmış program, tasarlanmış programın uygulamadaki görünümü ise gerçekleşmiş program olarak adlandırılabilir. Görülüyor ki bir eğitim programının biri tasarlanan, öteki gerçekleşen olmak üzere iki önemli aşaması vardır. Buna göre eğitim programı ne sadece tasarlanan ne de sadece gerçekleşendir. Bunun her ikisini de kapsayan bir bütündür. Çoğu kez gözlendiği gibi tasarlanmış program ile gerçekleşmiş program tıpkı özdeş olmayabilir. Tasarlanan program ile gerçekleşen program arasında az çok fark olabilir. Bu bakımından eğitim etkinliklerinde tasarlanan ile gerçekleşen arasındaki farkın olabildiğince azaltılmasına, bir başka deyişle beklenen ile gözlenen arasındaki farkın beklenenin doğrultusunda en aza indirilmesine çalışılmalıdır. Eğitim programının kapsamı. Eğitim programı çeşitli alt programlardan oluşan çok boyutlu ve kapsamlı bir bütündür. Bu nedenle eğitim programını kapsadığı alt programlardan birine ya da ikisine indirgemek doğru olmaz. Eğitim programı öğrencilerde beklenen öğrenmeyi meydana getirebilmek için planlanmış etkinliklerin tamamını, öğrencilerde beklenen öğrenmelerin gerçekleşmesine dönük tüm etkinlikleri kapsar. Öğretim, ders dışı kol etkinlikleri, özel günlerin kutlanması, geziler, kısa kurslar, rehberlik, sağlık ve bunun gibi hizmetler ve fonksiyonlar bu çerçeve içine girer. Buraya kadar yapılan açıklamalar doğrultusunda eğitim programı kapsamında yer alan başlıca alt programlar şöylece belirlenebilir. 1. Öğretim programı. 2. Ders programları. 3. Ders dışı etkinlik, eğitsel kol, gezi, çalışma veya kurs programları. 4. Rehberlik ve kişilik hizmetleri programı. 5. Sağlık ve bunun gibi hizmet programları. 6. Yönetim ve genel işleyiş programı. Genellikle eğitim programının odağını öğretim programı oluşturur. Diğer programlar öğretim programının tamamlayıcı ve bütünleyici olarak görülür. Öyleyse eğitim programı kapsadığı alt programların bir bütünü ya da bileşkesidir. Türkiye'de öğretim programı yerine yakın zamana değin müfredat programı terimi kullanılmıştır. Bu kullanıma az da olsa bugün de rastlanmaktadır. Öğretim programı. Öğretim programı bir eğitim terimleri sözlüğünde şöyle tanımlanmaktadır. Bir okulu bitirmek ya da bir alanda uzmanlaşmak için okunması gereken ders ve konuları kapsayan program. Öğretilmesi istenilen ders ya da konuların amaçlar, yönergeler ve ders gereçleri ile birlikte sıralı olarak düzenlenmesi sonucu ortaya çıkan kılavuz. Öğrencilere bir plana göre kazandırılması istenilen öğrenim yaşantılarının tümünü içine alan program. Eğitim programının ögeleri: 1. Hedefler. 2. Hedef davranışlar. 3. Öğretme, eğitme durumları. 4. Sınama durumları. 5. Değerlendirme ilke ve işlemleri. Bugünkü anlamıyla öğretim programı sadece bir dersler, amaçlar ve konular listesi değildir. Yalın ve özlü anlamıyla öğretim programı öğrenci davranışlarında istenilen değişmeler oluşturmak maksadıyla ayrıntılı olarak yapılan planlama sonunda ortaya çıkan plan ve bu planın uygulamadaki görünümüdür. Eğitim önceden planlanır ve öğrenci davranışında istendik değişmeler bu plana göre gerçekleştirilmeye çalışılır. Eğitim bir davranış değiştirme süreci olduğuna göre programda bu sürece ilişkin plan ve uygulamadır. Daha doğru ve belirgin bir ifade ile program, okulların davranış değiştirme amacıyla göstereceği çabaların bir planı ve bu planın uygulamadaki görünümüdür. Öğretmen ise böyle bir planın önündeki öğrenciye göre uyarlayıcısı ve uygulayıcısıdır. Eğitim sürecine giren kişinin, öğrencinin, davranışlarında oluşturulacak değişmeler önceden saptanır ve bu değişmelerin nasıl gerçekleştirileceği, gerçekleşip gerçekleşmediğinin nasıl belirleneceği ve sonuçların nasıl değerlendirileceği ayrıntılı olarak planlanır. Bu planlama sonunda ortaya çıkan plana taslak program veya tasarlanan program, planın uygulamadaki haline, görünümüne de gerçek program veya gerçekleşen program denir. Program geliştirme. Program geliştirme süreci. Eğitimde program geliştirme çok yönlü, karmaşık ve kendine özgü bir araştırma sürecidir. Sürekli bir edilgenlik, faaliyet olan bu süreç esas olarak bir programın 1. Tasarlaması, hazırlanması. 2. Uygulaması, denenmesi. 3. Değerlendirilmesi ve 4. Onarılması, düzeltilmesi evrelerini kapsar. Görülüyor ki eğitimde program geliştirme süreci birbirini izleyen 4 ana evreden oluşan bir araştırmalar dizisidir. Ancak burada önemli göz önünde bulundurulması gereken nokta, değerlendirme evresinin ayrıca öbür evrelerde söz konusu olduğudur. Program Geliştirme Kurulu. Eğitimde program geliştirme sürecinin her bir evresinde yapılması gereken önemli işler ve yanıtlanması gereken önemli sorular vardır. Bu işlerin ve soruların isabetle yapılması ve yanıtlanması için belli alanlarda, belli düzeylerde yetişmiş bilim adamı, uzman ve öğretim elemanlarından oluşan bir kurula gerek vardır. Bir konu alanıyla ilgili ve program geliştirme kurulunca bir eğitim sosyoloğu, bir eğitim psikoloğu, bir konu alanı uzmanı, bir eğitim felsefecisi, bir eğitim ekonomisti, bir konu alanı öğretmeni, öğretim sorumlusu, bir program geliştirme uzmanı, bir eğitim teknoloji uzmanı ve bir ölçme değerlendirme uzmanı bulunur. Konu alanının özelliğine, niteliğine göre yeri geldikçe devlet planlama örgütü uzmanları ile bir eğitim planlaması uzmanı da bu kurula katılır. Programın özellikleri. Program geliştirmenin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Eğitim hedefleri iş ya da görev analizine dayalı olarak geliştirilmelidir. Hedefler, öğrenme faaliyetlerinin sonucu olarak öğrencinin hangi davranışları, hangi şartlarda ve sınırlıklar içerisinde hangi standartlarda yapacağını belirtmelidir. 2. Program kapsamı birbirine dayalı küçük basamaklardan meydana gelmelidir. Her basamak eğitim hedefinin gerektirdiğinden ne az ne de fazla öğretimi kapsamalıdır. 3. Öğrenci her basamakta öğretime uygun davranımda bulunmalıdır. Bu davranış bir sorunun cevaplandırılması, bir işlemin yapılması veya bunların karması biçiminde olabilir. 4. Öğrenme faaliyetlerine karşı öğrencinin verdiği cevapların doğru ya da yanlışlığı hemen doğrulanmalıdır. Doğru cevaplama ve bu cevaplanmanın hemen doğrulanması öğrencinin ilerideki benzer durumlarda da uygun cevap vermesi ihtimalini kuvvetlendirir. 5. Öğrenme şansa bırakılmaz. Öğrenciye arzulanan davranışı geliştirmesine rehberlik yapılır. Bu sebeple öğretim bir seri olumlu tecrübeden meydana gelir. 6. Normal olarak öğrenciler aynı hızda öğrenmeye zorlanmaz. Bütün öğrenciler aynı hedeflere ve başarı için gerekli asgari standartlara ulaşır. Öğrenci bir basamağı başarı ile tamamladıktan sonra müteakip basamağa geçmesine izin verilir. 7. Programın kapsamı öğrenci ihtiyaçlarına adapte edilebilmelidir. 8. Program tasarlandığı amaca uygun sonuç verip vermediği yönünden test edilmelidir. Hedefler gerçek iş ihtiyaçlarına göre değerlendirilmelidir. Öğrencilerin tasarlanan davranışı göstermemesi durumunda program düzeltilir ve yeniden test edilir. Eğitim hedefleri. Amaç: uzun vadede ulaşılması tasarlanan birim. Hedef: genel amaca ulaşabilmek için kat edilen mesafenin birim olarak anlamıdır. Eğitim hedefi: eğitim ve öğretim süreci sonucunda birey yönünden kazanılacak davranış değişmesidir. Kişideki davranış değişikliği eğitim ve öğretim sonucunda olur. Eğitim hedeflerinin tespitinde izlenecek sıra. A. Eğitim felsefesi. Programa hakim olan inançları, değerleri, ilkeleri sistematik olarak açıklar. B. Eğitimin genel amaçları ve temel ilkeleri. Türk Milli Eğitim Teşkilatı'nın genel amaçları. C. Okulun genel hedefleri. D. Dersin genel hedefleri. E. Ünite ve günlük ders hedefleri. Program hazırlanması. Hedeflerin tespiti. Bir konu alanında program hazırlanırken yapılacak ilk iş, o alanda yetiştirilecek bireylere kazandırılacak özelliklerin, yani hedeflerin saptanmasıdır. Hedefler saptanırken sırasıyla hedef kaynaklarının incelenmesi ve aday hedeflerin belirlenmesi, aday hedeflerin süzgeçlerden geçirilmesi ve olası hedeflerin tespiti, hedeflerin belirli kurallara uyularak ifade edilmesi gerekir. Hedef kaynaklarının incelenmesi ve aday hedeflerin tespiti. İçinde yaşanılan toplum, hazırlanacak programın ilgili olduğu konu alanı ve yetiştirilecek olan bireyler başlıca hedef kaynaklarıdır. Hedefler, toplum ile bireyin gerçeklerinden ve konu alanındaki kalıcı bilgi birikiminden kaynaklanmak zorundadır. Belli bir alanda program hazırlanırken, hedeflerin saptanmasından önce eğitimin genel hedefleri ve ilgili alt sistemin, okul tipinin hedefleri, toplumun olanakları, yönelimleri, gereksinimleri ve bireyden bekledikleri konu alanının içeriği, yönetimi en kullanışlı bilgi ve becerileri unutulmaya karşı dirençli daha ileri ve üst düzeydeki öğrenmeler için gerekli kısımları, bireylerin gelişim durumları ve eğitim gereksinimleri incelenir. Bu incelemeler sonunda yetiştirilecek olan bireylere kazandırılacak özellikler aday hedefler biçiminde saptanır. Aday hedefler eğitim felsefesi süzgecinden geçirilirken ülkenin eğitim felsefesine uygunluk, birbirleriyle tutarlılık, dayanılan sayıltılarda sağlamlık ve önemlilik yönlerinden eğitim psikolojisi süzgecinden geçirilirken eğitimle oluşturulabilirlik, kaynaşlık, dayanışlık, işgörülük ve kullanışlılık yönlerinden eğitim ekonomisi süzgecinden geçirilirken ülkenin insan gücü gereksinimine mevcut eğitim olanakları ve yatırım amaç harcamalarına uyarlık, eğitim sosyolojisi süzgecinden geçirilirken de eldeki eğitim olanakları ve okul sistemi ve toplumsal koşullar altında kazandırılabilirlik, gerçekleştirilebilirlik yönlerinden irdelenir. Bu süzgeçlerden geçebilen aday hedefler hazırlanan yetişeğin olası hedefler niteliğini kazanır. Kesin asıl hedefler. Programın uygulanacağı gerçek öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri bilindikten ve olası hedefler bu bilgilerle karşılaştırıldıktan sonra gerekli görülen ekleme çıkarma veya değiştirmeler yapılarak saptanır. Kesin hedeflerin saptanmasında en büyük sorumluluk kuşkusuz öğretmene düşer. Hedeflerin ifade edilmesi. Hedefler hem tüm ilgililerce aynı biçimde anlaşılabilmeli hem de eğitimde durumlarının seçiminde ve düzenlenmesinde ve değerlendirilme edegenliklerinin planlanmasında işe yarayabilmelidir. Bunun için de hedeflerin belirli kurallara uyularak ifade edilmesi gerekir. Hedeflerin ifade edilmesinde uyulacak kurallar aşağıda sıralanmıştır. Hedeflerin ifade edilmesinde uyulacak kurallar. 1. Hedefler öğrenciden ne beklendiğini gösterecek biçimde ifade edilmelidir. Bir dersin, kursun, tanımı ya da konu başlıklı hedef ifade olamaz. 2. Hedefler öğrenci davranışı bakımından ifade edilmelidir. Öğretmenin yapacağı işler ya da okulun görevleri hedef olamaz. 3. Hedefler öğrenme ürününü ifade etmelidir. Öğrenme sürecini dile getiren ifadeler hedef iadesi olamaz. 4. Bir hedef sınırlı olmalı, tek bir öğrenme ürünü içermelidir. Birden çok öğrenme ürününün yer aldığı bir ifade sınırlı bir ifade olamaz. 5. Bir hedef hem genel kapsamlı hem de özgür olmalıdır. Hem bir ilgili davranışlar örgüntüsüne işaret dengeli genel ve kapsamlı hem de öğretimi yönlendirecek denli özgür olmayan bir ifade genel kapsamlı ve özgür bir hedef olamaz. 6. Hedefler açık seçim bir biçimde ifade edilmelidir. Hedefler açık seçik bir ifade edilmelidir. Hedefler yazılırken karışık ve değişik yorumlara yol açacak ifadelerden kaçınılmalıdır. 7. Hedefler belirli bir konu içeriği ile kenetli olarak ifade edilmelidir. Belirli bir içerikten yoksun ya da soyutlanmış olarak ifade edilen genelleştirilmiş özellikler hedef olmaz. 8. Bir hedef ilgili olduğu hedef alanı açıkça belli olacak biçimde ifade edilmelidir. 9. Bir hedef ilgili olduğu hedef basamağı açıkça belli olacak biçimde ifade edilmelidir. 10. Belli bir hedef alanına giremeyen ya da aynı derecede birden çok hedef alanına girebilen bir hedef, yapay bir zorlama ile bir alana sokulabilecek biçimde ifade edilmelidir. 11. Hedeflerin hangi konu içeriği ile ilgili olarak gerçekleştirileceği belirtilmelidir. Bunun için de bir yanında konuların öbür yanında da hedeflerin yer aldığı ve hangi hedeflerin hangi konular içinde gerçekleştirileceğinin işaretlendiği iki boyutlu bir belirtki tablosu hazırlanmalıdır. 12. Hedefler bitişik olmamalı, bitişik ve birbirini tamamlayıcı olmalıdır. 13. Hedefler çelişik olmamalı, tutarlı ve birbirini destekleyici olmalıdır. 14. Hedefler bütünüyle konu alanını kaplamalıdır. Hedef davranışların belirlenmesi. Hedefler ilgili kurallar uyarınca ifade edilmiş olsalar bile eğitme durumları düzenlemede ve sınava durumları hazırlamada doğrudan işe yarar belirginlikte değildir. Bilişsel ve özellikle duysal alanlara giren hedefler genellikle bu niteliktedir. Hedeflerin hem eğitme durumlarının seçilip düzenlenmesinde hem de sınama durumlarının hazırlanmasında doğrudan işe yarayabilmesi için gözlenebilir öğrenci davranışlarına çevrilmiş olması gerekir. Hedeflerin davranışlara çevrilmesinde uyulması gereken belirli kurallar vardır. Hedeflerin davranışlara çevrilmesinde uyulacak kurallar. Davranış, öğrencinin ne yapacağını açık seçik gösterecek biçimde ifade edilmelidir. Davranış, doğrudan ya da dolaylı olarak gözlenebilir olmalıdır. Davranış, doğrudan ya da dolaylı biçimde ölçülebilir olmalıdır. Davranışların sınırları belli olmalı ve aralarında binişiklik bulunmamalıdır. Davranış, bir ilgili davranımlar örtüsüne işaret edecek denli kapsamlı olmalıdır. Bir başka deyişle, davranış, ilgili davranımlardan kritik olanları kapsayan bir davranımlar örüntüsü olmalıdır. Davranış, bir kritik davranış olmalıdır. Bir hedefin altında yer alan bir davranış, kesinlikle o hedefle ilgili olmalıdır. Bir hedefin altında ilgili tüm kritik davranışlar bulunmalıdır. Başka bir deyişle, bir hedefin altında listeleme davranışlar tam kapsamıyla yansıtılabilmelidir. Eğitme durumlarının hazırlanması. Hedef davranışlarının belirlenmesinden sonra sıra, bu davranışları kazandırmaya yönelik eğitim durumlarının hazırlanmasına gelir. Eğitim durumlarının hazırlanması sırasıyla eğitme durumlarının belirlenmesi, seçimi ve örgütlenmesi işlemlerini içine alır. Eğitme durumlarının belirlenmesi ve seçilmesi. Eğitme durumlarının belirlenmesinde ve seçilmesinde uyulması gereken belli ilkeler vardır. Bu ilkeler önem sırasına göre sıralanabilir. Eğitme durumları. Hedefle veya hedef davranışlarına ilgili olmalıdır. Öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. Öğrenci için doyum sağlayıcı olmalıdır. Hem birden çok hedefe hizmet edici olmalı, hem de istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarmaktan uzak olmalıdır. Önceki dört ilkeye uygun olmak koşuluyla olabildiğince ucuza mal edilmelidir. Faaliyet gösterecek biçimde ifade edilmelidir. Eğitimde durumlarının örgütlenmesi. Yukarıda belirtilen ilkelere uyularak belirlenip seçilen eğitme durumlarının hedef davranışları kazandırıcı ve böylece hedefler ulaştırıcı olabilmeleri için birbirlerini pekiştirecek biçimde örgütlenmesi ve birbirleriyle tutarlı, uyumlu ve kaynaşık bir bütün haline getirilmesi gerekir. Eğitim durumlarının örgütlenmesinde uyulması gereken ilkelerden başlıcaları şöyle sıralanabilir. 1. Eğitme durumları, belli davranışları gittikçe artan karmaşılıktaki durumlar içine yinelenmesine olanak verecek biçimde düzenlenmelidir. Süreklilik ilkesi. 2. Her eğitme durumu kendisinden daha önce gelene dayalı ve daha sonra geleni hazırlayıcı olmalıdır. Aşamalılık ilkesi. 3. Her eğitme durumu paralel eğitme durumlarıyla hem tutarlı ve uyumlu hem de öbürlerini kolaylaştırıp pekiştirecek biçimde düzenlenmelidir. Dayanışlılık ilkesi. Eğitme durumları düzeni. Eğitme durumlarının dayanışlılık ilkesine göre kümelenmesi, süreklilik ve aşamalılık ilkelerine göre sıralanması sonucunda birbirleriyle tutarlı, uyumlu ve kaynaşık birimlerden oluşan bir eğitme düzeni, deseni ortaya çıkar. Hedeflerin davranışlara çevrilmesinde uyulacak kurallar. Davranış, öğrencinin ne yapacağını açık seçik gösterecek biçimde ifade edilmelidir. Davranış, doğrudan ya da dolaylı olarak gözlenebilir olmalıdır. Davranış, doğrudan ya da dolaylı biçimde ölçülebilir olmalıdır. Davranışların sınırları belli olmalı ve aralarında bilinçlik bulunmamalıdır. Davranış, bir ilgili davranımlar örtüsüne işaret edecek denli kapsamlı olmalıdır. Bir başka deyişle, davranış, ilgili davranımlardan kritik olanları kapsayan bir davranımlar örüntüsü olmalıdır. Davranış, bir kritik davranış olmalıdır. Bir hedefin altında yer alan bir davranış, kesinlikle o hedefle ilgili olmalıdır. Bir hedefin altında ilgili tüm kritik davranışlar bulunmalıdır. Başka bir deyişle, bir hedefin altında listelenen davranışlar, o hedefi tam kapsamıyla yansıtabilmelidir. Değerlendirme işlemlerinin saptanması. Hedefler saptandıktan, hedef davranışlar belirlendikten, eğitme sınama durumları hazırlandıktan başka, yetişekle ilgili olarak yapılacak değerlendirme işlemlerinin de saptanması gerekir. Yetişeğin uygulanması sürecinin hangi evrelerinde ne amaçla ne tür değerlendirmeler yapılacağı, bu değerlendirmelerin her birinde hangi ana ölçme sonuçlarının ve ölçütlerin kullanılacağı ve değerlendirmelerde izlenecek işlem yolları sırasıyla ve ayrıntılı bir biçimde belirlenmelidir. Hazırlanan yetişek tasarısında yer alması gereken başlıca değerlendirme türleri şunlardır. 1. Tanıma yerleştirmeye yönelik değerlendirme. 2. Biçimlendirme yetiştirmeye yönelik değerlendirme. 3. Değer biçmeye yönelik değerlendirme. Bu değerlendirmelerin ilkinde öğrencinin yetişeğin gerektirdiği ön koşul niteliğindeki giriş davranışlarının özelliklerine, sahip olma derecesinin ve öğrenciye kazandırılması düşünülen davranışlardan yetişeğe girmeden kazanılmış olanlar olup olmadığının belirlenmesine, ikincisinin yetişek uygulanırken öğrencilerdeki öğrenme eksiklik ve güçlüklerinin ve eğitme durumundaki veya ünitedeki yetersizlikler ve kusurların belirlenmesine, üçüncüsünde öğrencilerin hedef davranışlara erişme, yetişme düzeyinin ve yetişeğin öğrencileri hedef davranışlara eriştirme, yetişme gücünün saptanmasına ilişkin ilke, ölçüt ve işlemler önerilmelidir. Ayrıca bu değerlendirme işlemlerinin doğal bir uzantısı olarak hangi değerlendirmenin hangi olası sonuçlarının nerelerde nasıl kullanılacağı da belirginleştirilmelidir. Konu başlığı: Rehberlik. Rehberliğin dayandığı temeller. 1. Psikolojik temeller. Bireysel ayrılıklar. Eskiden bütün insanlar her yönüyle birbirine çok benzer kabul ediliyordu. Oysa psikolojinin ilerlemesi, insanlar arasında benzerlikler yanında ayrılıklar da olduğunu ortaya koymuştur. Aynı yaştaki çocukların boylarında olduğu gibi zekalarında, heyecan ve toplumsal hayatlarında da ayrılıklar vardır. Bu özelliklerin hepsi insanlar arasında normal bir dağılım, çan eğrisi meydana getirmektedir. Bu nedenle genel nitelikte yapılan bir eğitim etkinliği bütün öğrencilere erişememektedir. Her konuda ileri, orta ve geri olabilen çocuklar kendi durumlarına uygun bir ortama ihtiyaç gösterirler. Bunu da rehberlik etkinlikleri sağlar. Bireydeki nitelik ayrılıkları. Bireyler birbirlerinden yalnız yukarıdaki gibi nicelik yönüyle değil, nitelik yönüyle de ayrılırlar. Örneğin, zeka derecesi birbirine eşit veya çok yakın iki kimse hiçbir zaman birbirinin aynı değildir. Bunlardan biri yaratıcı güçte ileri olduğu halde, diğeri bellek gücünde ileri olabilir. Bunu da ancak rehberlik anlayışına sahip bir kimse yapabilir. Bu hususu Humphreys ve Drexler gibi psikologlar rehberliğin temel taşı gibi görüyorlar. Cinsel ayrılıklar. Gelişimin seyri için kızlarla erkekler arasında bazı ayrılıklar görülür. Bu ayrılıklara dikkat edilerek yapılacak bir etkinin sonucu ile dikkat edilmeyerek yapılacak bir etkinin sonucu bir değildir. Bundan başka toplumların kişinin cinsiyetine göre yaptığı bir takım değişik toplumsal etkiler vardır. Bunlar da çocuğun davranışlarını etkiler. Rehberlik çalışmaları çocuğun uygun problemini çözerken bunları da dikkate almak zorundadır. Bireydeki nitelikler ile işler arasındaki ilişkiler. Bir işte başarı göstermek, o işin gerektirdiği zeka derecesi ve ilgi ile o konudaki yaşantı ve eğitim düzeyine, diğer kişilik özelliklerine bağlı görünmektedir. Psikologların yaptıkları araştırmalara göre, maliyeci, tıp öğrencisi, öğretmen ve hukukçuların yeterli bir başarı düzeyi gösterebilmesi için 124'ün üzerinde bir zeka puanı gerekmektedir. Davranım. Davranım, bireyin dış ve iç uyarıcılara karşı yaptığı tepkilerin tümüdür. Psikoloji genel olarak bu davranımları inceler. Psikolojik görüşlere, özellikle davranış psikolojisine birey, bu davranımını bir ihtiyacın etkisi altında yapar. Bunu bilen bir kimse, çocuğun yaptığı her davranışın arkasında bilinçli veya bilinçsiz bir neden arar. Bu nedenin ortadan kaldırılması, çok kez problem niteliği taşıyan davranımın da ortadan kalkmasını sağlar. Kişilik. Kişilik, bireyin doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı bütün fiziksel, zihinsel, heyecansal ve toplumsal özellikleriyle bütün güdü, yeti ve yetenekleri birbirleriyle bir ahenk sağlayacak biçimde bütünleştiren dinamik bir örüntü olarak kabul edilmektedir. Doğuştan kişilik yoktur. Ancak birey çevresiyle etkileşerek zamanla oluşur ve kişiye özgü tutum ve davranışları kazandırır. Bireyde kişiliği belirleyen davranışlar zamanla değişse de özünde hep aynı kalır. Yalnız başına bir davranımı değerlendirmek mümkün değildir. Bu da rehberlik gibi özel teknikler kullanılarak yapılan bir etkinlikle gerçekleşebilir. 2. Sosyolojik temeller. Toplumun karmaşıklaşması. Bugünün toplumu eskinin toprağa bağlı basit toplumu değildir. Bilim, fen ve çeşitli taşıma ve haberleşme araçlarının gelişmesi, toplumdaki bilgi, görgü, inanış ve değer yargılarını değiştirmiştir. Dünyadaki çeşitli fikirler birbirleri üzerinde etkili olmaktadır. Böyle bir ortamda birey, çevresine uyabilmek için çeşitli sıkıntılara katlanmak zorundadır. Bireylerin toplumda en uygun ve en etkin bir biçimde rol alabilmeleri için rehberliğe ihtiyaç vardır. Değişen iş hayatı. Öte yandan yukarıda saydığımız etkenler toplumun iş hayatını da değiştirmiştir. Örneğin tarımın makinalaşması köydeki işçileri kentlere göçmeye zorlamış. Orada kent hayatı ile ilgili başka işleri yapmaya yöneltmiştir. Bu nedenle köylerdeki nüfus gittikçe azalmakta, kentlerdeki nüfus da gittikçe çoğalmaktadır. Köyden şehir olan bu göç, bir yandan çeşitli iş alanlarının doğmasına, öte yandan da çeşitli uyum güçlüklerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu durumda kişiye rehberlik yapma zorunluluğunu doğurmaktadır. Aile yapısı ve ailenin görevi. Yine baş tarafta saydığımız etkenlerin etkisiyle aile yapısı değişmiştir. Eskinin birkaç çifti ve çocuklarını barındıran kalabalık aileleri bugün pek kalmamıştır. Şehirlerde çokça yalnızca karı koca ve çocuklardan kurulu basit aile tipi vardır. Eski aile bütün ihtiyaçlarını çoluk çocuğa ile kendileri yapmak zorundaydı. Çocukların eğitimini eskiden ana baba yanında başka akrabaların rolü büyük iken, bugün bunun yerini radyo, televizyon, sinema gibi çeşitli araçlar almıştır. Bu karmaşık yaşama başarılı uyum yapabilmekte rehberlik etkinliğini gerektirmektedir. 12. kasetin B yüzü burada bitti. Devamı 13. kaset A yüzünde. Sayfa 497.